Ayrım 10. Sayfa 98. 8. İletişimimiz sürekliliğimizdir. Her insan, her hayvan iletişim halindedir. Genelde iletişim derken aklımıza gelen konuşur, yazarken kullandığımız sözcüklerdir. Fakat beden dilimiz, yüz ifadelerimiz, sesimizin tonu, bedensel hareket, hatta düşüncelerimiz de iletişim yollarıdır. Tıpkı bir portakal ağacının güzel portakal yaprakları, çiçek ve meyve vermesi gibi, güzel bir insan da güzel düşünceler, konuşma ve eylemler üretebilir. İletişimimiz yansız değildir. İletişim kurduğumuz her seferinde ya daha fazla merhamet, sevgi, ahenk ya da daha fazla ıstırap ve şiddet üretiriz. İletişimimiz dünyaya verdiğimiz ve bizden sonra geriye kalandır. Bu anlamda iletişimimiz karmamızdır. Sanskrit dilinde karma sözcüğü eylem anlamına gelir ve yalnızca bedensel hareketi değil, bedenlerimiz, sözcüklerimiz, düşünce ve niyetlerimizle ifade ettiklerimiz de içerir. Gün boyu düşünce, konuşma ve eylem enerjileri üretiriz. Her an ya kendimiz ya da başkalarıyla iletişim içindeyiz. Düşünme, konuşma ve bedensel hareket bizim kendimizi ortaya koyuşumuzdur. Siz eyleminizsinizdir. Siz yaptığınızsınız. Yalnızca bedeninizle değil, sözleriniz ve zihninizle de. Karma, düşüncelerimiz, konuşmamız ve bedensel hareketlerimizin üçlü eylemidir. Düşünme, eylemdir. Somut olarak göremeseniz de, güçlü bir enerji olarak oradadır. Düşünme, sizi yıkıcı şeyler söylemeye itebilir ya da büyük bir sevgi yaratabilir. Her düşünce, er ya da geç bir meyve verecektir. Nefret, öfke ya da umutsuzluk dolu bir düşünce ürettiğinizde, bu bedeniniz ve zihninizi etkileyecek bir zehirdir. Nefret ya da öfke düşüncesi birinin başka birini incitmesine yol açabilir. Bir şiddet eyleminde bulunmuşsanız bu nefret, öfke ve cezalandırma isteğiyle dolu düşünceler ürettiğiniz anlamına gelir. Dolayısıyla düşünme eylemdir. Eylemde bulunmak için bir şey söylemenize, yapmanıza gerek yok. Düşünce üretmek eylemdir. Anlayış, bağışlayıcılık ve merhamet dolu bir düşünce ürettiğinizde bu düşüncenin anında bedensel, zihinsel sağlığınız ve etrafınızdakiler üzerinde şifa verici bir etkisi olacaktır. Yargılama ve öfke dolu bir düşünce ürettiğiniz an, bu da anında bedeniniz ve zihniniz ve çevrenizdekileri zehirler. Düşünme eylemin ilk türüdür. Çünkü düşüncemiz dünyayı nasıl etkilediğimizin temelidir. Konuşmamızın da muazzam bir etkisi vardır. Şefkatle, anlayışla konuşur, yazabilirsek, kendimizi bedenimiz ve zihnimizde harika hissederiz. Sırf karşımızdaki kendini daha iyi hissetsin diye şefkatli konuşmayız. Şefkatli konuşmamızın kendi üzerimizde de iyileştirici bir etkisi vardır. Nazik, bağışlayıcı, merhametli bir söz söylediğinizde kendinizi çok daha iyi hissedersiniz. Merhamet, bağışlayıcılık dolu sözcükler yazdığınızda seslendiğiniz kişi yazdıklarınızı henüz okumamış olsa bile kendinizi daha özgür hissedersiniz. Daha mektubu postaya vermeden, e-posta ya da telefon mesajını yollamadan kendinizi daha iyi hissedersiniz. Sözlerinizi okuyan kişi de muhabbetinizi hissedecektir. Aynı şekilde öfke ve şiddetle, cezalandırma isteğiyle konuşursanız, siz de sözlerinizi işitenler de daha fazla acı duyar. Ana babasının kavga ettiğini işiten bir çocuk düşünün. Edilen sözler kendisine yönelik olmasa da öfke dilinin etkisi çok benzerdir. Eylemin ikinci biçimi olarak konuşma, şifa verip özgürleştirebilir ya da yıkım ve acıya yol açabilir. Eylemin üçüncü biçimi bedensel harekettir. Beden dilimizle, sıkılı yumruklar ya da açık kollar gibi, iletişim kurduğumuz kadar daha geniş çaplı hareketlerimizle de kurarız. Nerede boy göstereceğimizin, günümüzü nasıl geçireceğimizin ve diğerlerine nasıl davranacağımızın seçimi gibi. Esirgeme, destekleme, koruma, teselli etme ya da ilgi gösterme yolunda bir şeyler yapabilirseniz, olumlu etkisi anında gelecektir. Her iletişim imzamızı taşır. Söyleyip yaptığımız her şey imzamızı taşır. Bu benim düşüncem değil diyemeyiz. İletişimimizden sorumluyuz. Eğer dün doğru olmayan bir söz ettiysem, bugün onu dönüştürücü bir şey yapmam gerekir. Fransız düşünür Jean-Paul Sartre, İnsan eylemlerinin toplamıdır demiş. Hayatlarımızın değeri, düşüncemizin, konuşmamızın ve eylemimizin niteliğine bağlıdır. Düşüncenin, konuşmanın ve bedensel hareketlerin en iyi türünü sunmak isteriz. Çünkü bu eylemler bizim devamımızdır. Düşündüğünüz, konuştuğunuz, hareket ettiğinizde yaratırsınız ve o yarattıklarınız içinde var olursunuz. Bu varlığımızın sonucudur. Kurduğumuz iletişimler fiziksel bedenlerimizin artık hayatta olmayışıyla birlikte yitip gitmez. Düşüncemizin, konuşmamız ve fiziksel hareketlerimizin etkisi evrene doğru dalga dalga yayılmaya devam edecektir. Şu bedenimiz ister daha burada olsun, ister toprağa karışmış olsun, eylemlerimiz sürer. Ürettiğiniz bir düşünce imzanızı taşır. Onu üretmiş olan sizsiniz ve ondan sorumlusunuz. Bu eğer bir muhabbet, bağışlayıcılık, ayrımsızlık düşüncesi ise orada içinde olduğunuzdan devamlılığınız güzel olacaktır. Bu eylemin faili sizsiniz. Muhabbetli ya da şiddetli, konuşmanız ve bedensel hareketleriniz de imzanızı taşır. Bizler yağmur üreten bulut gibiyiz. Yağmur yoluyla bulut, kendisi artık gökyüzünde süzülmez olduktan sonra bile ekinleri, ağaçlar ve ırmakları etkilemeye devam eder. Aynı şekilde düşünce, söz ve eylem olarak ürettiğimiz her şey bedenlerimiz çözülüp ortadan kalktıktan sonra bile sürer. Bulut orada, mısır tarlası ve ırmaktadır. Bu beden çözülüp gittiğinde sözlerimiz, düşüncelerimiz ve bedensel hareketlerimiz etkisini sürdürür. Asıl devamımız, düşüncelerimiz, konuşmamız ve eylediklerimizdir. Bu uygulamaya göre gelecekte güzel bir süreklilik mümkündür. Her bir sözümüzü, düşünce ve fiziksel hareketi yatırdığımız bir banka hesabı hayal edin. Böyle bir banka hesabı kuşkusuz var. Fakat tek bir yerde değil. Hiçbir şey gitmez. Geçmişi değiştirmek. Geçmişte büyük annenize kırıcı bir söz etmiş olduğunuzu varsayın. Artık hayatta olmadığına göre doğrudan kendisinden özür dileyemezsiniz. Çoğumuz telafi edemeyeceğimizi düşündüğümüz bir sözümüz ya da hareketimizin pişmanlığını duyar. Fakat geçmişin beceriksizliğini silebiliriz. Geçmiş tam anlamıyla geçip gitmemiştir. İletişimimizin sürdüğünü bilirsek, geçmişin yaşadığımız an kalığında sürdüğünü de biliriz. Sonuçta ıstırap hala oracıktadır. Dokunabilirsiniz. Yapabileceğiniz oturup derin nefesler alıp vermek, ve büyük annenizin de bedeninizin her bir hücresinde olduğunu bilmek. Büyük anne, bedenimin her hücresinde olduğunu biliyorum. Ben senin devamınım. Bağışla beni. Sana ve bana acı çektiren bir şey söyledim. Lütfen dinle büyük anne. Bundan böyle kimseye öyle bir söz etmeyeceğime söz veriyorum. Büyük anne, lütfen bu uygulamada bana yardımcı olmayı kabul et. Büyük annenizle bu şekilde konuştuğunuzda size gülümsediğini görebilirsiniz. Ve geçmişin ıstırabını iyileştirirsiniz. İletişim durağan değildir. Dün bir öfke ve nefret düşüncesi üretmiş olsanız bile, bugün ters yönde bir merhamet ve hoşgörü düşüncesi üretebilirsiniz. Yeni düşünceyi ürettiğimiz an, dünün düşüncesine yetişir ve onu sönümler. Bugün doğru iletişim kullanmak, geçmişi iyileştirmemizi, anın tadına varmamızı ve iyi bir geleceğin zeminini hazırlamamızı sağlayabilir. 9. Şefkatli bir iletişim için uygulamalar. Bilgisayar çanı. Bilgisayarlarımızla çalıştığımız çoğu zaman kendimizi işimize öylesine kaptırırız ki kendimizle teması unuturuz. Ya da leziz dedikodulara, eleştiri, yakınma veya düşüncesizce konuşmaya kapılıp giderken sohbetlerimize dikkat etmeyi unutabiliriz. Bilgisayarlarımıza çeyrek saatte yahut istediğimiz aralıklarda çalacak bir farkındalık çanı programlayabiliriz. Çanın çalması durup kendimize dönmeyi hatırlatır. 3 kez nefes almak, bedende biriken gerilimi boşaltıp gülümsemeye yeter. Bunun ardından işimize dönebiliriz. Çayı farkındalıkla içmek. Çay içmek, kendiniz iletişim kurmaya zaman ayırmanın çok güzel bir yoldur. Çayımı içerken yalnızca çayımı içerim. Çayımı içerken düşünmeye olduğu gibi son verebilirim. Düşünmeyi bıraktığımda dikkatimi çaya odaklayabilirim. Yalnızca çay olur. Yalnızca ben. Benimle çay arasında bir bağlantı vardır. Çayla konuşmak için telefona ihtiyacım yok. Aslında telefonda olmadığımdan çayla daha fazla temas halinde olabilirim. Sadece nefes alırım ve nefesimin orada olduğunun farkında olurum. Bedenimin orada olduğunun, çayın orada olduğunun. Sadece çayınızı içmeye zaman açmak harikadır. Zen Budizm'de normalde katı kurallar koymayız. Fakat çayını iç, sizi gerçek yuvanıza geri getirecek bir zen buyruğu gibidir. Düşünmeyin. Beden ve zihniniz birleşmiş. Orada olun. Burada ve şimdiye yerleşin. Gerçeksiniz. Hayalet değil. Hakikisiniz ve neler olduğunu biliyorsunuz. olan avuçlarınızda bir bardak çay tuttuğunuzdur. İçinizdeki çocuğu dinlemek. Her birimizin içinde ilgi ve sevgiye gereksinen yaralı bir çocuk var. Fakat acıdan korktuğumuzdan içimizdeki çocuktan kaçıyoruz. Başkalarına şefkatle kulak vermenin yanı sıra içimizdeki yaralı çocuğa da dinlemek zorundayız. O küçük çocuğun dikkatimize ihtiyacı var. Geri dönüp içinizdeki yaralı çocuğu kucaklamaya vakit verin. Çocukla sevgi dilini konuşabilirsiniz. Sevgili çocuk, geçmişte seni yalnız bıraktım. Bunca zamandır senden uzaklardaydım. Şimdi seninle ilgilenmek, seni kucaklamak için geri döndüm. Çok acı çektiğini biliyorum, seni ihmal ettim. Ama sanılınız sana nasıl bakacağımı artık biliyorum. Buradayım. Öylesi gerekiyorsa o çocukla birlikte ağlayabilirsiniz de. Ne zaman meditasyona otursak o çocukla birlikte oturup nefes alabiliriz. Nefes alırken yaralı çocuğuma dönüyorum. Nefes verirken yaralı çocuğuma iyi bir bakım sunuyorum. Yürüyüşe çıktığımızda küçük çocuğumuzun elinden tutabiliriz. İyileşmenin gerçekleşmesi için çocuğumuzla günde birkaç kez konuşmalıyız. Küçük çocuk uzun zaman yalnız bırakılmıştır. Onun için bu uygulamaya hemen başlamalıyız. İçinizdeki çocuğa her gün dönün ve 5-10 dakika ona kulak verin. Şifa gerçekleşecektir. Yaralı çocuğumuz bizden ibaret değil. Bizden önceki kuşakları da temsil ediyor olabilir. Ebeveynimiz ve atalarımız içlerindeki yaralı çocuğa nasıl bakacaklarını bilmeden ömürleri boyu acı çekmiş. Böylece o çocuğu bize aktarmış olabilirler. Bundan ötürü içimizdeki yaralı çocuğu kucakladığımızda geçmiş kuşakların da bütün yaralı çocuklarını kucaklamış oluruz. Uygulamanın yararı sadece kendimize değildir. Sayısız kuşak ve ardından gelenleri de özgürleştirir. Bu uygulama döngüyü kırabilir. Bir sevgi mektubu yazmak. Birisiyle sorun yaşıyorsanız biraz yalnız kalıp ona gerçek bir mektup yazabilirsiniz. Her gün gördüğünüz birine yazabileceğiniz kadar etkili bir mektubu yıllardır görmediğiniz ya da artık hayatta olmayan birisine de yazabilirsiniz. Bir ilişkiye huzur ve şifa getirmek için hiçbir zaman geç değildir. Onu artık görmüyor olsak da içimizde barışabiliriz ve ilişki iyileşir. Sevgi diliyle yazacağınız mektuba 2 saat ayırın. Yazarken ilişkinizin doğasına, derinlemesine bakın. İletişim neden zordu? Mutluluk neden mümkün olmadı? Bir örnek. Canım, geçmişte yıllar boyu çok acı çektiğini biliyorum. Sana yardım edemedim. Aslında durumu daha da kötüleştirdim. Niyetim sana acı çektirmek değil de. Belki yeterli beceriden yoksundum. Belki düşüncelerimi sana dayatmak istedim. Geçmişte senin bana acı çektirdiğini düşünüyordum. Artık kendi acımın sorumlusu olduğumu görüyorum. Sana acı verecek şeyler söyleyip yapmaktan kendimi alıkoymak için elimden geleni yapacağım. Söz veriyorum. Lütfen yüreğini aç bana. Bana yardım etmelisin. Başka türlü yapamam. Tek başıma olmaz. Bu mektubu yazmakla hiçbir riske girmiyorsunuz. Gönderip göndermeme kararı bile elinizde. Fakat ister yollayın, ister yollamayın, mektubu bitiren kişinin başlayanla aynı olmadığını göreceksiniz. Huzur, anlayış ve muhabbet sizi dönüştürmüş olacak. Barış anlaşmaları ve barış notları. Barış anlaşması ve barış notu, ilişkilerde öfke ve incinmelerin tedavisinde 2 önemli araçtır. Barış anlaşması, ağzımızdan kaba sözler çıkmadan ya da nezaketsiz görünen söz veya davranışlarla incinmeden başvurulabilecek önleyici bir araçtır. Barış anlaşması imzaladığınızda sadece diğeriyle değil, kendi içimizde de barış yaparız. Barış notundan birinin bir söz ya da davranışı bizi yaraladığında bir şifa aracı olarak yararlanabiliriz. Kopyalayıp el altında bulundurabilirsiniz. Cüzdanınızda sakladığınız 4. mantra yerine kullanabilirsiniz. Birinin bir hareketi bize acı verdiğinde, söylediğim beni incitti diyebiliriz. Buna derinlemesine bakmak isterim. Ama senin de derinlemesine bakmanı isterim. Hafta içinde bir zaman kararlaştırıp birlikte bakalım. Acının köklerine bir kişinin bakması iyidir. 2 kişinin bakması daha iyidir. 2 kişinin birlikte bakması en iyisidir. Anlaşma da, not da tartışma için 1-2 gün beklemeyi önerir. Herhangi bir akşamı seçebilirsiniz. Birincisi, hala yaralı olduğunuzdan tartışmaya hemen başlamak fazla riskli olabilir. Durumu daha da kötüleştirecek şeyler söyleyebilirsiniz. Şu andan o akşama kadar acınızın yapısına derinlemesine bakma uygulaması yapabilirsiniz. Bu diğeri için de geçerlidir. Kararlaştırdığınız akşamlar önce biriniz veya ikiniz birden sorunun kökenini görüp diğerine söyleyerek özür dileyebilir. O akşam geldiğinde de birlikte bir bardak çay içebilir, birbirinizin varlığından zevk alabilirsiniz. O zamana kadar acı dönüşmemişse, biri kendisine dile dökerken diğeri onu can kulağıyla dinler. Konuşurken sevgi dilini, diğerinin anlayıp kabul edebileceği dili kullanarak en derin hakikati söylersiniz. Dinlerken karşınızdakinin acısını hafifletebilmesi için dinlemenizin yüksek nitelikli olmak zorunda olduğunu bilirsiniz. Olabiliyorsa tartışmayı cuma akşamı ya da cumartesi erken bir vakte alın. Böylece birlikte tatlı bir hafta sonu geçirebilirsiniz. Ayrım sonu, sayfa 110.